Aydın 36, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 297. Aradan 8 yıl geçti. ABD önce bedava verdi, sonra Türk parasıyla alabilirsiniz dedi. En sonunda Türkiye'nin ne kadar buğday ve benzerlerini alacağını, ne kadar satacağını kendi belirler oldu. Nihayetinde de satışın dolar üzerinden olma şartını dayattı. Budur. Ayı ile yatağa girersen sonucuna katlanırsın. Dipnot, SSCB'de Stalin 1953'te ölünce yerine Kruşçev geçti. Stalin'in sanayileşmeye çok önem verdiği için ülke tarımının gerilediğini söyleyen Kruşçev, Bakir Topraklar Projesi ile işlenmemiş milyonlarca yeni tarımsal alan açtı. 1955 yılında hedefi 20 milyon ton tahıl idi. 300 bin gönüllüden oluşan özel eğitimli tarım çalışanlarıyla işe girişti. İlk yıl hedef 3 katına çıksa da sonra tam bir hüsran yaşandı. Moskova Hizbi olarak adlandırılan muhalefet, Stalin'e yönelik eleştirilerini kişisel bir düşmanlık haline getiren Kruşçev'in yetkilerini kötüye kullandığını ileri sürerek 1964'te azletti. Ama tarım politikalarından vazgeçmedi. Geçen yıl ABD ve Kanada'yı buğday rekoltesinde geçerek dünya birincisi oldu. ABD PL480 kodlu süt tozunu barış için yiyecek yalanıyla bize içirdi. Sonra bu uyduruk süt tozunu da sattı. Ah, neleri yutturmadılar ki. Büyük çoğunluğu Müslüman Türk halkına İslam usullerine göre kesilmeyen, kana akıtılmayan, dondurulmuş veya konserve et yedirdiler. Ayrıntı vermeyeyim, mideniz kaldırmaz. Dipnot. Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Upton Sinclair, 1878-1968, yüzyıl başında yazdığı 1906 Chicago Mezbahaları romanıyla Amerikan Sosyalist Hareketi'nin gelişmesini sağladı. Upton Sinclair, devasa ent endüstrisinde işçilerin yaşamlarını o kadar çarpıcı yazdı ki, Amerika'da gıda kanunu değişti. Ailenin bir üyesi konserve fabrikasında et keser, diğeri de sosis imalathanesinde çalışırsa bunun anlamı hepsinin Packingtown'daki hilebazlığın, rezaletin ne olduğunu bilmeleri demektir. Burada adet haline gelen şeylerden biri et hiçbir işe yaramayacak derecede bozulmuşsa bundan ya konserve ya da sosis yapılırdı. Hayvanlar ölür, bundan sonra fare leşleri, zehirli ekmekler ve hep birlikte kıyma makinelerine sevk edilirlerdi. ABD o kadar ayrıntılı maddeler hazırlayıp dayattı ki, örneğin sabun yapımında zeytinyağı yerine sattıkları don yağı, iç yağı kullanılacaktı. Türk halkına kendi ağız tadını, gıdasını alıştırmak şartı koydu. Dedi ki, ithal ettiğiniz mallarımızı halkınıza ucuza satacaksınız. Yeter ki Türk halkı yeni yiyeceklere alışsın istiyordu. Bitmedi. Tarih 20 Ocak 1958. ABD ile yine bir tarım anlaşması yapıldı. Yine ABD'nin dayattıklarını satın aldık. Buğday, yem, soya fasulyesi veya pamuk yağı, tereyağı, yağlı süt tozu, peynir, yağsız süt tozu. Bu kez ulaşım giderleri dahil 46.8 milyon dolar ödedik. Soya ve endüstriyel süt tozuyla o yıllarda tanıştık. ABD'nin hesabı belliydi. Rockefeller'ın dönemin ABD Başkanı Eisenhower'a 1956 yılında yazdığı mektubuna bakmak yeterli sayılır. Nelson A. Rockefeller mektubunda özetle söz konusu ülkelere yapılacak iktisadi yardımlarda ABD'nin karşılık beklemeden yardım ettiği ve işbirliği yapmak istediğinde samimi olduğu intibağı oluşturulmalıdır. Elimizdeki bütün propaganda imkanlarıyla durmaksızın az gelişmiş ülkelere yapılan Amerikan yardımının karşılıksız bir yardım olduğunu, art niyet taşımadığını, bütün kafalara sokmak noktasında hiçbir masraftan çekinmemeliyiz. Bu arada ideolojik savaşa ara vermemeliyiz. Bu ülkelere yatırım yapan kapitalistlerimiz ve uzmanlarımız az gelişmiş ülkelerin milli ekonomilerinin bütün dallarına girmeli, onları bizim çıkarlarımıza göre geliştirmelidir. Bu ülkelerdeki politik bakımdan güvenilir yerli iş adamlarının ulusal çabaları da teşvik edilmelidir diyordu. Bu gizli oyunları yutmayanlar da vardı. Tarhana Osman bunlardan biriydi. Tarhana Osman. ABD ve Kanada'daki üretim artıkları, süt tozu, margarin, pirinç, buğday gibi boş kalori kaynağı yiyecekler, Türkiye gibi az gelişmiş ülkelere önce yardım ismi altında parasız verildi. Bu surette o ülkenin öz üretim kaynakları baltalandı, aşındırıldı. Daha önce kendi kendine yeten ülkeler başkasının eline bakmaya ve yardım almadan karnını doyuramamaya başladı. İş bu hale gelince emperyalistler daha önce parasız verdikleri yiyecek için para istemeye ve hatta dolar talep etmeye başladılar. Sömürgeciyi iyice ilgilendiren hususlardan biri de sömürge halkının beslenme tarzıdır. İnsanları çok tahıl ve margarin yedirerek afyonlanmış gibi uyuşturmak ve hasta etmek mümkün olduğundan sömürgelerde hayvancılığın baltalanmasına ve tahıl ekimiyle şeker pancarı ekiminin geliştirilmesine bilhassa önem verilmektedir. Bu satırlar 2 Eylül 1968 tarihinde yazıldı. Kitabın adı Sessiz Savaş idi. Yazarı Tarhana Osman'ı tanıtmalıyım. Amerikan rüzgarına kapılmayanlar da vardı. Bunlardan biri de CIA'nın hedefindeki gıda uzmanı, namı diğer Tarhana Osman idi. Yani Osman Nuri Koçtürk. Büyük yalanlara karşı mücadele vermiş bir bilim insanı, okyanus ötesinden pompalanan gıda üretimi ve beslenme ile ilgili ezberleri bozan bir akademisyen. Türkiye'nin yanlış tarım politikalarıyla ithal tarım pazarı haline getirileceğini ilk kaleme alan bir yazar. Kimyasal katkı maddelerinin, endüstriyel yiyeceklerin insan sağlığını perişan ettiğini ve özellikle çocuk ölümlerinin bu sebeple arttığını yazdığı için kara listelere alınan bir beslenme uzmanı. Ülkesinde dışlanan, aç bırakılan, suikaste uğrayan vatansever bir aydının portresi. Parasını veriyorduk ama yardım diyorlardı halkımıza. Süt tozundan bahsediyorum. İlkokullarda dağıtılan un ve süt tozu gibi gıda torbalarının üzerinde görülen tokalaşan eller figürüyle çocuklara Amerika'yı ne kadar sevdiğimizi anlatan şarkılar öğretiliyordu. Türkçe tangolar üstadı Celal İnce, Amerika, Amerika, Türkler dünya durdukça beraberdir seninle, hürriyet savaşında diye şarkı söylüyordu. Oyunu bir kişi bozmaya çalıştı, Osman Nuri Koçtürk. İlk isyanını kendi ülkesinin sütü yerine ABD'nin gönderdiği üretim artığı süt tozlarının dağıtımına karşı çıkarak yaptı. Ülkesinin öz kaynaklarının baltalanacağını, ülke insanının bu şekilde başka bir ülkenin eline bakacağını ve karnını bu şekilde doyurmaya mecbur tutulacağını öngördü. Üretim artığı kendi pazarlarında tüketilmeyecek kadar kalitesiz olan etler, süt tozları ve tereyağlar Türkiye'ye gönderildi. ABD kendi ülkesinde para etmeyen gıda maddelerini bizim sırtımızdan paraya çevirdi. İthal edilen ürünler kalite kontrolleri bile doğru dürüst yapılmadan halka satıldı. Öyle ki gerçekleri her yerde söyleyip yazan Osman Nuri Koçtürk, ABD'den gönderilen süt tozu içerisinde kanser yapabilen aflatoksin mantarını ortaya çıkardı ve yıllar sonra yasaklanmasını sağladı. Türkiye'nin süt tozu kullanımı yerine süt, yoğurt ve kefir ile çocuklarını rahatlıkla besleyebileceğini ifade etti. Osman Nuri Koçtürk'ün ikinci isyanı ABD'nin dayattığı soyaya oldu. Nedir bu soya? Soya fasulyesi olarak anılan soya, baklagiller familyasından bir toprak ürünü. Milattan önce 2838'de Çin İmparatoru Shen Nung soya fasulyesinden 300 kadar ilaç ve şifa verici madde üretti. Asırlarca doğunun beslenmesinde önemli rolü olan soya fasulyesi 19. yüzyılda Amerikalı araştırmacıların dikkatini çekti ve ABD'de üretilmeye başlandı. Ve sonra Amerika ekonomisinin en önemli dayanağı haline geldi ve soya endüstrisi kuruldu. ABD soya fasulyesi üretiminde dünya birincisi oldu. Bu nedenle soya ürünleri fazlalığına pazar açma çabası içine girdi. Ne yaptığını artık tahmin ediyorsunuz. Türkiye'nin soya ekimine karşı çıktı ve Türkiye'ye soya yağı ihraç etti. Tabii ki ithal soya yağı ayrıca margarin olarak evlere girdi. ABD süt tozunda olduğu gibi yine yardım adı altında Türkiye'ye çok ucuza soya yağı satınca yerli tereyağı, zeytinyağı pazarı zarara uğradı. Ayrıca tüketilen sert yağın miktarı sıvı yağa göre yükseldikçe kalp ve damar hastalıklarına neden oluyordu. Hidrojenlenmiş yağların kullanılmasıyla ortaya çıkan bu sağlık sorunları sonucunda ABD'de tüketimde büyük azalmalar olmuştu. Amerikalılar İtalya, Fransa gibi likit yağ kullanmaya başlamıştı. Türk halkı bunları bilmiyordu. Osman Nuri Koç, Türk soya yağına karşı özellikle radyo yayınlarıyla halkı uyandırmaya çabaladı. 1957 yılında Bağdat'ta ve 1963 yılında Ankara'da düzenlenen ilk iki uluslararası toplantıya katıldı. Sessiz Savaş kitabında bu toplantıların amacını yazdı. İngiltere'de öğrenim görmüş bir arkadaşımız, kral gibi kasılan bir adamın etrafında fırıldak gibi dönmekte, emirlerini yerine getirmeye çalışmaktaydı. Bu zatın bilimsel dergilerde sık sık yazılarını okuduğumuz İngiliz beslenme bilgini Profesör Platt olduğunu öğrendik. Adam gayet rahat, en ufak bir yabancılık göstermeden herkese emirler yağdırıyordu. Kongreye katılan Hintliler, Iraklar, İranlılar ve bazı Türkler bu emirlere uyuyorlar, yüksek rütbeli bazı zevat bile profesörün karşısında put gibi duruyordu. Yalnız bir Amerikalı bu komikliklerin dışında ayak ayak üstüne atmış olarak ön sırada oturmakta, o da başka emirler vermekteydi. Seminer başlayınca Profesör Platt başkanlık koltuğuna oturdu. Türk halkının beslenmesini düzenlemek ve protein açığını kapamak için Platt başkanlığında çareler araştırılacak ve bazı kararlar alacaktı. Platt ile Türkiye'deki adamları herhalde çareleri çok önceden düşünmüş olacaklar ki bizi figüran olarak kullanmak ve kendi kararlarına meşruiyet kazandırmak istiyorlardı. Platt bu iş için bazı komisyonlar kurulduğunu söyledi. Her komisyonda görev alacakların isimleri zaten belliydi. Sonra şu emri verdi. Komisyonlar odalarına gitsinler ve kendilerine sorduğumuz soruları cevaplandırsınlar. Şöyle bir karara zorlandık. Türkiye'de hayvansal protein yetersizdir. Protein açığının kapanması gerekir. Hayvansal protein üretmek zor ve pahalıdır. Bunun için soya proteini, pamuk tohumu proteini gibi biyolojik değeri yüksek fakat ucuz protein kaynakları halkın ekmeğine karıştırılmalı. Okul çağındaki çocuklar bu proteinlerle hazırlanmış çorbalarla beslenmelidir. Oyun anlaşılıyordu. Seminerdeki Amerikalı ile Amerikan Soya Birliği ilgilileri Türkiye'ye üretim artığı soya proteini satmak ve İngilizler de sömürgelerinde kölelerine ektirdikleri pamuk çiğitleri için Türkiye'de pazar hazırlamak istiyordu. Biz bir geri ülke teknisyeni olarak figüran, sözde bilimsel milletler arası seminerin üyeleriydik. Dipnot: ne değişti? Londra yakınlarında dünyanın en eski tarımsal araştırma enstitüsü var. Rothamsted Research. 1843 yılından bu yana faaliyet gösteren enstitüde bugün 450 araştırmacı çalışıyor. Yıllık bütçesi 37 milyon sterlin. Enstitü faaliyetlerinin özünü tarım ve hayvancılık maliyetinin düşürülmesi oluşturuyor. Çin, Brezilya, Kenya, Hindistan, Uruguay gibi birçok ülkeyle ortak çalışmalar yapan enstitünün 2017-2022 stratejik planı geleceğin buğdayını tasarlamak. Geçen yıl sonunda İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nin finansman desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin koordinasyonunda tarım teknolojileri sektöründe İngiltere-Türkiye ortaklığını desteklemek için kapasite geliştirme ve ağ oluşturma projesi başlatıldı. Heyet Kasım 2016'da enstitüyü ziyaret ederek çalışmaya başladı. Osman Nuri Koçtürk büyük oyunun farkındaydı ve bildiklerini inadına yazmayı sürdürdü. Türkiye'de bir et ve balık kurumu kurulup ülkenin hayvancılık potansiyeli harekete geçirilmek istendiğinde et ve balık kurumu yönetimine özellikle bu işten anlamayan kişiler, ticaret okulu mezunu, hukukçu, mühendis, kaymakam, general getirilmiş ve dünyada ne kadar demode tesis ve makine varsa bu kuruma satılarak monte edilmiştir. Amerika'dan ithal edilen soya ve pamuk yağlarını kontrol etmek için Washington Ticari Ateşeliği emrine makine mühendisi verilmiştir. Türkiye'ye sokulacak olan yağların kontrolü makine mühendisine görev olarak verilince yağlar muayene edilmeden ülkemize girmiş ve hiçbir ülkenin satın almayacağı düşük kaliteli yağlar Türkiye'ye satılmıştır. Amerikan Care Teşkilatı'nın 2 milyon Türk ilkokul çocuklarına verdiği bozuk sütleri rahatça Türkiye'ye sokabilmek için beslenme işine bakan masaya bir aritmetik öğretmeni oturtarak işten anlayanları da teşkilattan kovdurmuştur. Osman Nuri Koçtürk soya yağına gösterdiği haklı tepkiler üzerine 1962'de Amerikan Soya Birliği'nin davetlisi olarak ABD'ye gitti. Bu ABD gezisinde fikirleri değiştirilmeye çalışıldı. Geri adım atmadı. Kendisine yapılan baskılara kayıtsız kalınca da ölüm tehditlerine kadar varan sert tepkilerle karşılaştı. Ve Konya'ya yaptığı bir gezi sırasında saldırıya uğradı. Öldürülmek istendi, şans eseri kurtuldu. Bu arada radyo yayınlarında sürekli halka tarhana yemeği öğütlediği için adı Tarhana Osman'a çıktı. Çok geçmedi, margarinlere karşı zeytinyağını savunması sonucu radyo yayınlarına son verildi. Osman Nuri Koçtürk'ün üçüncü isyanı Norman E. Borlaug'un Yeşil Devrim diye Meksika'nın Sonora bölgesinde yetişen hibrit tohumlu buğdayın Türkiye'ye getirilmesine karşı oldu. Dipnot, ilk getirenler Tarsuslu Eli Yeşil ailesi oldu. Devlet planlamada çalışan Turgut Korkut Özal kardeşler Tarsus'a giderek ekimi yerinde görüp desteklediler. Turgut Özal'ın başbakanlığında tarıma ne yaptığını okudunuz. Korkut Özal'ın da iki ayrı hükümette Tarım ve Hayvancılık Bakanı yapıldığını bilir misiniz? Tesadüf mü? Hibrit buğdayın toprak ve insan sağlığını tehlikeye soktuğunu söyledi. Işınlanan ve atom ışınlarına maruz bırakılmış yiyeceklerin terkiplerinde, bileşimlerinde istenilmeyen değişimlerin baki olduğu ve bu çeşit yiyeceklerin insanlara yedirilmesi halinde kanser ve kısırlık gibi olayların ortaya çıkabileceği bilim çevrelerince gösterilmiş olduğu halde bu teknik kelbaşa şimşir tarak misali Türkiye'de uygulanmak istenilmiş ve İskenderun'a kobalt 60 ile çalışan bir tahıl ışınlandırma tesisi kurulmuştur. Bu korkunç denemeyi basında açtığımız kampanya ile önledik. Koçtürk insan sağlığıyla birlikte tarımın da yok edileceğini yazdı. Üniversitelerde sürdürdüğü faaliyetleriyle de yetinmeyerek başta TÖS, Türk Öğretmenler Sendikası ve DİSK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kanalıyla geniş kitlelere ulaşabilmeyi başardı. Barış ve Emperyalizm kitabında yazdıkları ne kadar öngörülü bilim insanı olduğunu ortaya çıkardı. Emperyalistler sömürecekleri ülkelerde önce afyonu ve daha sonra da pirinç, buğday ve margarin yağı gibi kaynakları kullanarak entelektüel gücün gelişeceği sahayı tahrip etmişler ve insanları kendi dertlerinden ve hastalıklarından başka bir şey düşünemeyen yaratıklar haline getirmişlerdir. Besin ve beslenme tarzını kontrol altına alarak toplumu çökertme uygulaması, biyolojik savaşın en etkin metotlarından biri olarak bugün de yürürlüktedir. Haklı çıktı. Bugün bilim insanlarına göre 2 milyon yıl önce maymunlar gibi bitkilere dayalı beslenme tarzını iklim dayatmaları sonucu bırakarak et yemeye başlayan atalarımızın büyük enerji kaynağına kavuşması sonucu beyin ağırlığı hızla evrimleşti. Osman Nuri Koçtürk'ün dayatılan kimi kavramlara da itirazı vardı. Örneğin açlık sözlüklerde yiyecek bulamayan bir insanın midesinin boş olması dolayısıyla duyduğu acı diye ifade ediliyordu. Koçtürk ise açlığı, insanın yiyecek bulmakta önemli güçlüklerle karşı karşıya kalması ve bu durumun uzun sürmesi halinde ölüme kadar varabilen olayların ortaya çıkması olarak tanımladı. Koçtürk yaşamı boyunca işçi sağlığı açısından yanlış ve eksik beslenmenin sonuçlarını inceleyip koruyucu hekimliğin önemini anlattı. SSK'nın ilaç fabrikası kurmasını, asgari ücretin belirlenmesinde işçi ailelerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabileceği kadar olması gerektiğini savundu. ABD ve diğer emperyalist ülkelerden ithal edilen ilaç ve gereç miktarının astronomik bir şekilde artmasını sorguladı. Ülkemizde bilinçsiz antibiyotik kullanımından deterjanların çevre kirliliğine yol açmasına kadar pek çok konuda mücadele verdi. Buna karşılık kendi ülkesinde dışlandı, aç bırakılmaya çalışıldı ve tıp fakültesinde profesörlüğü engellendi. Peki kimdi bu yurtsever bilim insanı?
36. ayrımın sonu, sayfa 304.